Ayrım 40, sayfa 434. Memorandum. Anders de la Motte. 60. bölüm. Saraç meyveliğe ulaşıp tam ağaçların arasına dalmıştı ki Molnar onu vurdu. Kurşun uyduğunun arkasına isabet etti. Saraç'ın bacakları çözüldü, düşüp yuvarlandı. Silahını çıkarıp bir el ateş edebildi ama ıskaladı. Silah bir klik sesi çıkardı ve otomatik olarak şarjörü attı. Saraç sol elini kullanamayacak haldeydi. O da sağ eliyle yedek şarjörü aranırken silahı bacakları arasına sıkıştırdı. Molnar sendeleyerek ona yaklaştı ve bir el daha ateş etti. Kurşun Saraç'ın kafasının yanından geçti. Saraç şarjörü nihayet kavrayıp tabancaya taktı, silahı çevirip Molnar'ın bedenine nişan aldı ve emniyet kilidini açtı, tetiği çekti. Hiçbir şey olmadı. Kabzayı kasığına vurdu ve şarjörün yerine oturduğunu hissetti. Namluyu çekmek için silahın üstünü kemerine bastırdı. Molnar onu yalnızca 3 metreden vurdu. Mermi boynuna isabet etmişti. Başı bir yana düştü ve boğazına dolan kan onu nefessiz bıraktı. Molnar tam tepesinde duruyordu. ''Nereye gidiyorsun yahu Davitçik?'' deyip Saraç'ın silahını öte yana tekmeledi. Molnar'ın üst dudağının yarısı patlamada kopmuş, kusursuz beyaz dişli ürkütücü bir gülümseyiş ifadesine hakim olmuştu. Saraç bir ağız dolusu kan tükürdü ve ormanın kıyısına bakmamaya çalıştı. Başaramadı. Molnar onu bakışlarını yakaladı. Önce uzun ağaçlara baktı, sonra Saraç'ın nereye baktığını fark etti. ''Çıkışa doğru'' diye geveledi bu zafer bir edayla. ''Elbette.'' Saraç'ın yanından geçip bahçenin bittiği yeri gösteren eski beton kapı sövelere doğru ilerledi. Biraz çabayla kapıların arasına çöküp yerdeki karı temizledi. Kapılardan birinin dibinde küçük, zorlukla görülebilir bir sembol eski betona kazılıydı. Birbirlerine bakan süslü 2J. Molnar karı iyice temizlediğinde soğuğun etkisiyle zeminden yükselmiş bir branda ucu buldu. Onu çekti ve sonra kahkahalarla gülmeye başladı. ''Kurallara uymuşsun Davit'' dedi. ''Tabii ki ya, fark etmeliydim. Kahretsin, burada saatlerce dikilip seni gözetledim. Cevap hep burnumun dibindeydi. Yanus, dönüşümlerin tanrısı, kapıların, geçişlerin.'' Molnar başını arkaya attı ve yine güldü. Ürkütücü tizlikteki sesi ağaçların arasında yankılandı. Bütün savaşları başlatan ve bitiren tanrı diye düşündü Saraç. Başı ve bedeni ağrıyor, boğazı sürekli kanla doluyor, nefes almasını güçleştiriyordu. Ayağa kalkmaya çalışıp Molnar'ı durdurmak için son bir girişimde bulunmalıydı. Ama bunu asla başaramayacağını fark etti. Bunun yerine kendine ağır ağır çekip oturma pozisyonu aldı ve sırtını yaşlı elma ağaçlarından birine yaslayıp biraz daha kan tükürdü. Çabaları görüşünü bulanıklaştırdı. Yalnızca birkaç dakika içinde ölmüş olacaktı. Ne tuhaf ki bu düşünce onu bir nevi rahatlatıyordu. Ama yapması gereken son bir şey vardı, tamamlanması gereken bir görev. Sağ elini birkaç defa sıktı, sonra dikkatli bir şekilde pantolonunu yokladı. Molnar kapı söveleri arasındaki karı kazıyor ve siyah brandayı daha da açığa çıkarıyordu. Derken ortaya tutacağı benzer bir şey çıktı. ''Sen, Duke ve kahrolası Roma tanrılarınız.'' Molnar sırıttı. ''Bahse girelim mi? Bence çantanın içinde bir banka hesabı bulacağım. Hatta belki bir bankamatik kartı.'' Atıf çimenlerden yavaşça yürüyordu. Sanki düşmemek için adımlarını dikkatle atıyordu. Tıpkı Adnan'ın küçükken yaptığı gibi kardaki izleri takip ediyordu. Kıyafetleri ıslanmıştı ve bir tarafından kan sızdığını hissedebiliyordu. ''Az kaldı Adnan'' diye mırıldandı. David Saraç'ın bir ağaca yaslanmış olduğunu gördü. Yüzü kireç gibiydi, başı tuhaf bir açıyla duruyordu. Çevresindeki karlarda kırmızı lekeler vardı. Diğer adamsa 10 metre kadar uzağındaydı. Atıf onu şimdi anımsamıştı. Sarac'ın dairesinden çıkarken gördüğü adamdı. Yanus o muydu? Eğer Saşa doğru söylüyorsa Adnan'ın ölümünden o sorumlu değildi. Ama Atıf riske girmeyecekti. Saşa gibi bir psikopat her şeyi söyleyebilir ve karşısındakini inandırabilirdi. Atıf bunca yolu görevini yarıda bırakmak için gelmemişti. Silahını doğrulttu. Acının giderek arttığını hissediyordu. 10 üzerinden 8'di, 9'a yaklaşıyordu. İlk kurşun Atıf'ı 1 metre kadar ıskaladı. Atıf yürümeye devam etti. Hedefini vuracağından emin olana kadar bekleyecekti. Adam kapı sövelerinden birini destek alarak bir el daha ateş etti. Yine ıskalamıştı. Ama kurşun bu sefer o kadar yakından geçmişti ki Atıf yarattığı esintiyi hissetmişti. Silahını doğrulttu ve nişan aldı. 3. kurşun kaburgasının altına isabet edip onu tökezletti. Atıf yürümeye devam etti. Kendini zorlayıp silahı tutan elini indirmedi. Adamın silahı klik etti ve Atıf onun can havliyle yeni şarjör arandığını gördü. Bir adım attı, sonra bir tane daha. Adam yeni şarjörü yerine taktı ve kolunu kaldırdı. Atıf onu 2 defa bedeninin ortasından vurdu. Adam silahını düşürdü ve kapı sövesinin yanına yığıldı. Atıf sendeleyerek ilerlemeye devam etti ve silahının namlusunu adamın kafasına dayayana kadar durmadı. Bunun bir hata olduğunu çok geç fark etti. Darbeyi yemeden 1 saniye önce adamın kurşun geçirmez yelek giydiğini anladı. Geriye doğru sendeledi ve ayakta durabilmek için son anda bir ağaç dalına tutundu. Adam onun kasığına bir tekme indirince dizlerinin bağı çözüldü. Derken adam Atıf'ın kulağına şiddetli bir sağ kroşe indirdi ve onu dizlerinin üstüne düşürdü. Bunu omuzlarına inen bir dirsek darbesi takip etti. Atıf öne doğru yıkıldı ve 4 ayak üstünde kaldı. Yerin sarsıldığını hissetti. Bir kol boynunu kavradı ve aynı anda bir el ensesini ittirmeye başladı. Atıf kurtulmaya ve soluk almaya çalışıyordu ama çok geçti. Adam onu çoktan boğazını sıkmaya başlamıştı. Atıf onun hızlı soluk alıp verişini duyabiliyordu. Bedeninde dolaşan adrenalinin neredeyse kokusunu alıyordu. Bu zaferin kokusuydu. Atıf birkaç saniye daha kazanmak için kafasını çevirmeye çalıştı. Parmaklarıyla bacağını yoklayıp botunun arka kısmına uzandı. Bakşi'den aldığı sustalıyı kavradı, yerinden çekti ve bıçağını açtı. O anda görüşü azalmaya, kararmaya başladı. Kolunu kaldırmaya çalıştı ama yeterince gücünün kalmadığını fark etti. Sarac sağ elini dizinin üstüne bıraktı. Ciğerlerine doldurabildiği kadar hava çekti ve sol gözünü kısıp Berg'in ona verdiği 6 patların horozunu çekti. Silahın yan tarafında hala biraz bant kalmıştı ama Sarac oralı olmadı. Gez arpacığın tam ortasına gelene kadar bekledi, sonra tetiğe tüm gücüyle yüklendi ve Peter'i o muzaffer alaycı gülüşünün ortasından vurdu. Molla bir an için öylece kolları Atıf'ın boynunda kala kaldı. Kusursuz dişlerinde bir delik açılmıştı. Gözleri Sarac'a boş boş, sanki neler olduğunu hala anlayamıyormuş gibi baktı, sonra sessizce yere yığıldı. Bir süre sonra Atıf hafifçe doğruldu. Zorlanarak 1-2 nefes aldı, sonra Sarac'la aynı şekilde bir ağaca yaslandı. Yerde hemen yanında silahını buldu. Onu alıp parmaklarıyla kabzasını kavradı, silahın oldukça ağırlaşmış olduğunu fark etti. ''Bu o mu?'' Atıf silahın namlusuyla Moğolların cesedini gösterdi. ''Yanus!'' Sarac başını 2 yana salladı, sonra boğazını temizleyip beyaz karların üzerine bir ağız dolusu kan daha tükürdü. ''Peki o nerede o zaman?'' Atıf'ın sesi yorgun geliyordu. ''Her yerde.'' Sarac 6 patlarıyla havada bir daire çizip sonra tekrar evi gösterdi. Atıf silahını doğrultup Sarac'a nişan aldı. Sarac derhal aynısını Atıf'a yaptı. Bir süre öylece oturup namlularının ucundan birbirlerine baktılar. ''Diğerlerinden biri'' diye mırıldandı Atıf. ''Hangisi?'' ''Anlamıyorsun.'' Sarac öksürüp biraz daha kan tükürdü. Yalnız onlardan biri değil. Kim peki o zaman, söyle bana, Allah kahretsin. Atıf silahını öfkeyle salladı. Onu tutmakta zorlandığını fark ediyordu. Sağraca sonra harabeye dönmüş eve baktı. Alevler çatıya sıçramıştı. Onların tepesinde bulutlar biraz aralanmış, yıldızların biraz olsun görünebildiği bir boşluk bırakmıştı. Tüm savaşları başlatan ve bitiren Tanrı, dedi Atıf'ın kafasının içinde bir ses. Andanınkilere benziyordu. Bir anda her şeyin nasıl örtüştüğünü anladı. Gülümsediğini fark edince şaşırdı. Ne zekice, ne dahiceydi ama aynı zamanda acımasız. Sen, diye mırıldandı. Sen Yanus'sun. Sen, onlar, hepiniz, herkes, hep beraber. Sarac acı acı gülümsedi. Dudağının kenarından sızan kan küçük baloncuklar oluşturuyordu. Altı patları tutan kolu yere düştü. Atıf silahını indirdi. Başını ağacın gövdesine yasladı ve gülmeye başladı. Birkaç saniye sonra Sarac da ona katıldı. Natalie onları bulduğunda hala gülüyorlardı. Bol, takırtılı, neşeyle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan bir gülüştü bu. Natalie onlara çenelerini kapatmalarını söyleyene kadar durmadılar. Son söz. Pekala, bu işi nasıl ele alalım Sayın Bakanım? Valin Stenberg'in masasının karşısındaki koltukta oturuyordu. 9 ölü, 10 yaralı, çoğu da polis memuru. İsveç tarihinin en kanlı yeraltı çatışması, dedi Valin. Bunu lehimize kullanacağız, dedi Stenberg. Organize suçun kontrolden çıktığını gösteren bir işaret olarak. Polis başa çıkamıyor. Daha fazla kaynağa, daha iyi liderliğe ihtiyaç var. Peki ya olay yerindeki polis memurları, onların dahiliyeti, diye sordu Valin. Stenberg eliyle ufak bir jest yaptı. Bu öncelikle bölge komiserinin meselesi. Ne de olsa onun çalışanları. Tahminim Eva Svens her zaman yaptığını yapacaktır. Her şeyi bir iki kişiye yıkıp papatya beyazı ellerini çamurdan temizleyecektir. Başarılı olma ihtimali hayli yüksek derim. Berk çoktan istifa etmek zorunda kaldı ve David Sarac şu anda boş olan günah keçisi pozisyonu için harika bir aday gibi görünüyor. Ayrıca kendini savunmakta da zorlanacaktır, değil mi? Ama bakalım, Svensk'in parçayı bu kadar çabuk kurtarmasına izin vermeyeceksiniz herhalde. Valdin endişeli gibi görünüyordu. Stenberg gülümsedi ve omuzlarını hafifçe silkti. İnsan bazen konumunu yeniden değerlendirmeli Oscar. İttifak önemli şeydir. Bu sabah Karina Le Moan'la güzel bir toplantı yaptık. Eva Svensk'in parti içinde güçlü bir desteği var. Ayrıca Karina'nın da dediği gibi kadın bir emniyet müdürü bizi hiç kuşkusuz ileri görüşlü ve modern gösterecektir. Her şeyi pek çok açıdan kolaylaştıracaktır. İyiliğe karşılık iyilik, işler böyle yürür. Valin başını sallayıp onayladı ve bir an derin derin düşünür gibi oldu. Sonra aralarındaki masaya koyduğu klasörü açtı. Tepelerinde resmi görünümlü logolarla tamamen aynı gibi görünen iki belge içeriyordu. Konusu açılmışken Sayın Bakanım, dedi, adli tıptan test sonuçları geldi. Sophie Turning'in dairesinde bulunan kan. Ya öyle mi, dedi sakin, tınlamaya çalışarak. Valin patronuna baktı, onun bakışları hafifçe bocalayana kadar bekledi. Bu ona bilmesi gereken her şeyi söyledi. Klasördeki belgelerden birini alıp Stenberg'e uzattı. Kan Turning'e ait, dedi. Yani Sophie Turning öldüğünde evde başka birisinin daha olduğunu kanıtlayacak herhangi bir delil bulunmuyor. Durakladı ve hala klasörde duran, diğerinin neredeyse tamamen aynısı olan belgeye baktı. Stenberg de bakana kadar bekledi ve sonra klasörü ağır ağır kapadı. ''Çok haklısınız Sayın Bakanım,'' dedi Valin. ''İttifaklar önemlidir ama insan gerçek arkadaşlarının kim olduğunu asla unutmamalı.'' Stenberg öylece oturup bir süre bir şey demeden Vali'ne baktı. Sonra gözlerini adamın tepesinde asılı duran karısının ona hediye ettiği Kennedy alıntısına çevirdi. Nihayet şöyle hızlıca Patek Philippe saatine bir baktı. Kısa bir an için yelkovan durmuş gibi gördü. Anlıyorum dedi ifadesiz bir sesle. Teşekkürler Oscar. Rica ederim sayın bakanım. Wallin ayağa kalkıp kapıya doğru yürüdü. Ah son bir şey daha dedi Stenberg sesine aldırışsız bir hava vermeye çalışarak. O casusa ne oldu? Gerçekte kim olduğunu bulabildik mi? Wallin kafasını iki yana salladı. Sorguladığımız kimse Janus'un gerçek kimliği hakkında bir şey bilmiyor. Aslında kimse bilmiyor. Sanki buharlaşıp uçmuş gibi, sanki hiç var olmamış gibi. Teşekkürler. Bir kitabın yaratımında her zaman çok sayıda insanın katkısı vardır. Bazılarına teşekkür etmesi kolaydır. Ailem, editörüm, ajansım ya da hikayelerimi birçok farklı dile çeviren tüm o muhteşem insanlar. Diğerlerine açıktan teşekkür etmek daha zor. Çünkü pek çok nedenle gerçek isimlerini söyleyemiyorum. Ama bu yardımları için hissettiğim minneti hiçbir şekilde azaltmıyor. Meşhur psikolog Henrik Fexeus'a da özel olarak teşekkür etmek isterim. Çünkü o bana insan zihnini kandırmanın ne kadar kolay olduğunu öğretti. En azından sırlarını bilenler için. Anders de la Motte, New York, 2014. Kitabın sonu, 26 Şubat 2025, sayfa 443.